Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Çatak imzalı Camide Çocuk Var başlıklı yazıyı aktaracağız. Hemen bu yazıyı aktarmadan önce yazının bitiminde yer alan bir notu öncelikle paylaşarak yazıyı aktarmaya başlayayım. Bu yazı koronavirüsü gibi salgın hastalık tehlikesinin bulunmadığı bir zamanda yazılmış olduğundan bu tehlikenin geçip camilerin yine herkese açıldığı dönemlere hitap etmektedir. Bu netameli günlerde en güzel ibadet evimizde ve mümkünse cemaatle kıldığımız ve ailemize örnek olduğumuz namazlarımızdır. Gereksiz sokağa çıkarak kimsenin vebaline girmeyelim, çocuklarımızda bu zor günleri nasıl geçirdiğimize bakarak kendi hayatlarına dersler çıkarsınlar. Rabbimiz bütün insanlığı bu ve benzeri gücümüzü aşan amansız dert ve hastalıklardan gerekli ikaz ve ibretleri almış olarak lütfu keremiyle selamete çıkarsın. Amin deniliyor. Bu notta ve camide çocuk var başlıklı bu yazıyı paylaşıyoruz şimdi. Cami ve çocuk. Birbirine yakışan iki kelime. İkisi de temiz, berrak, saf ve huzur dolu. Biz Türkler cami kelimesini tercih etmişiz, cem eden, toplayan manasında. Camileri de genellikle namaz, dua, tesbihat, Kur'an okuma, mevlid okuma gibi maksatlarla kullanmışız. Oysa Allah Resulü ne yapmış? Mescidi çok fonksiyonlu şekilde kullanmış. İbadetin yanı sıra gerektiğinde yatakhane, yemekhane, nikah salonu, dinlenme salonu, heyetleri kabul ve onlarla görüşme, oyun alanı gibi pek çok maksat ve hizmete matuf olarak kullanılmış mescitler. Camilerle ülfetimiz daha çok Ramazan aylarında artıyor. Mukabeleler, vakit namazları, teravih namazları, itikaflar, toplu iftarlar ve Ramazan'ın nihayetinde bayram namazıyla camiler dolup taşıyor. Tabii bu Ramazan salgın hastalık sebebiyle maalesef bu bahtiyarlıktan mahrumuz. Çocukken uzun kış akşamlarında arkadaşlarımızla teravihlere koşardık mahalle camiine. Hanımlar mahfili alt katta hayrına verilmiş halı ve kilimlerin serili olduğu, biraz rutubet kokan, ortasında soba bulunan bir yerdi. Seccadelerimizi alır, ezanla koşardık camiye. Sobanın arkasında ya da yanında saf tutabildiysek kendimizi şanslı hissederdik. Hacı teyzeler bazen bize soba etrafında yer bırakmazdı. Bir kenarda gülüşüp eğlenmekten üşüdüğümüzü hissetmezdik. Uzun teravih namazları bize oyun gibi gelirdi. Bizden hoşnut olmayan teyzeleri hiç ama hiç umursamadan namaza devam ederdik. O namazlardan ne bir sure ne bir dua hatırlıyorum. Hatırladığım tek şey arkadaşlarımla yaşadığım güzel duygular ve ertesi akşam tekrar camiye gelme iştiyakı. Çocuk camide güzel hatıralar biriktirmelidir ki camiye cemaat olsun. Bizim toplumumuzda alışılagelmiş bazı tavırlar var. Çocuğun varsa camiye gelme, namazını evinde kıl. Çocuğunla camiye geldiysen onu derhal sustur ya da susturacak bir yol bul. Sünnete bakıldığı zaman bu düşünce tarzı kabul edilebilir değildir. Teravih namazlarında selam verir vermez çocukları tehdit eden, onları dışarı gönderen, onları ve annelerini aleni azarlayan insanlar aramızdan hiç eksilmedi. Azalmış olsa da hala varlıklarını koruyorlar. Elbette kundaktaki bebekle camiye gidilmemeli ama bilhassa erken çocukluk döneminde bulunan çocuklar camiye getirilmeli, cami ile tanıştırılmalı, camiyi sevmelidir. Çocuklarımla alışveriş merkezine de gidiyorum, kır gezisine de, cami ve türbelere de. AVM ve gezilerde sakin olan insanımız camide aslan kesiliyor. Cami cemaatine bir bakın, bazıları patlamaya hazır bomba mübarekler. Sana iğne yaparım gibi %100 yalan bir sözü çocuklara kolayca söyleyiveriyor bazıları. Çocuklar babalarıyla camiye gidince hacı amcalar, anneleriyle camiye gidince hacı teyzeler kıldıkları namazdan çok bizimle ilgileniyorlar. tarihi geçmişe sahip bir şehirde yaşadığımız için ecdat yadigarı camilere çokça gidiyoruz. Çocuklar camide koşmayı, tesbihlerle oynamayı, saklambaç oynamayı, minbere, kürsüye çıkmayı çok seviyorlar. Bunları elbette cemaatin olmadığı vakitlerde yapmalarına izin veriyorum. Fakat münferit bir namazın en az 10 dakika sürdüğü düşünüldüğünde bir çocuğu 10 dakika yerinde oturur vaziyette tutmak da mümkün olmuyor. Ne yapalım? Çocuğumuz var diye camiye gitmeyelim mi? Camiye gidince çocuğun eline telefon, tablet mi verelim? O zaman hadi çocuklar camiye ilanları boşuna mı yapılıyor? 4-6 yaş grubu öğrencilerimizle de sık sık cami ziyareti yapıyoruz. Vakit namazının kılınmadığı bir zaman diliminde camimizin imamından izin alarak öğrencilerimizle camiye gidiyoruz. Ayakkabılıklara ayakkabılarını bıraktıktan sonra çocukları tutmak ne mümkün? Önce cami içinde, tabii cemaat yokken sabah saatlerinde koşturuyorlar. Daha sonra saf tutup 2 rekat kuşluk namazı kılıyor, ardından toplu duamızı okuyoruz. Daha sonra çocuklarla camide saklambaç ve bazı oyunlar oynuyoruz. Kontrollü bir şekilde onları minbere ve hanımlar mahfiline çıkarıyoruz. Çocuklarımla bir camide namaz kıldığım vakitlerde çocuklarım elbette ki eteğimin dibinde benim namazımı tamamlamamı beklemiyorlar. Ben de onlardan bunu beklemiyorum açıkçası. Zamane çocukları hem keşfetmeye meraklılar hem de hareket etmek onların fıtratında var. Cami ışıklarını açıp kapatmaktan tutun da imam odasında İmamın sarık ve cübbelerini denemeye varana kadar her türlü çocukluğu yaptılar, yapmaktalar. Bir defasında öğle ile ikindi arası bir vakitte kızım ve oğlumla öğle namazını eda etmek üzere caminin hanımlar bölümüne girdik. Onlara yer gösterdim ve sessizce orada durabileceklerini söyledim. Oturarak namaz kılan ve sanırım nafile kılan bir teyze her iki rekatta bir selam veriyor, bizim çocuklara oturduğu yerden bir şeyler söyleyip tekrar tekbir alarak namaza başlıyordu. Namazımı tamamladıktan sonra erkekler mahfilinden de bir ses yükseldi. Çocukların ses çıkardığından dert yanan bir ses. Derhal paravanı geçip erkekler mahfiline girdim. Rahatsızlığının sebebini sorduğumda, oradan bağıran amca birdenbire tekbir alıp namaza duruverdi. İşte böyle öğrenilmiş refleks hareketler de görebiliyoruz insanlardan. Namaz vakti değilken ya da cemaat camide değilken münferiden namaz kılan insanların çocuk sesinden rahatsızlık duyması anlaşılır şey değil doğrusu. Biz yetişkinler bir trene bindik, hayatımıza devam ediyoruz ama çocuklarımız belki de bizim menfi tavırlarımız yüzünden o trene binmeyi tercih etmeyecek ve tren kaçıp gidecek. Buna sebep olmayalım. Daha küçük demeden çocuklarımızı camiyle buluşturalım. Çocuğunuza neden camiye gitmek istediğini sorun. Hiç düşünmeden oynamak, annem babamla birlikte olmak diyecektir. Evvela çocuğa camiyi ve bölümlerini anlatın. Bu anlatıma camiyi tanıtan videoyu izletmek, cami ile ilgili resimler yapmak, oyun hamuruyla cami şekli yapmak, çocuğunuzun cinsiyetine göre takke, başörtüsü tedarik etmek de dahil olsun. Bu konuda yazılmış çocuk kitaplarını onlara okumak da bir diğer fikir olabilir. Kâbe ve Mescid-i Nebevi resimlerini çocuklarınıza gösterin. Müslümanların seccadesini Kâbe yönüne serdiğini, orasının bizim için önemli ve değerli olduğunu her fırsatta anlayacağı şekilde dile getirin. Okul öncesi dönemdeki çocuklara cami, Allah'ın evi cümlesini doğru olsa da pek kullanmayın. Bunun yerine cami, Allah'ın sevdiği yerdir cümlesini tercih edin. Somut düşünce döneminde oldukları için cami Allah'ın evi ise peki Allah nerede? Allah'ın evi nasıl olur? Gibi sizi zor durumda bırakacak sorular sorabilirler. Hatta Allah'ın evinde ona kızan, onu camiden kovan insanlar olursa çocuğunuz bunu ömür boyu unutmaz ve tepki bile geliştirebilir. Bunun misalleri maalesef ama maalesef çoktur. Çocuğunuza cami ziyareti yapacağınızdan bahsedin ve birlikte abdest alıp hazırlık yapın. Gitmeden önce camiye neden gittiğinizi, orada nasıl davranmamız gerektiğini ve en önemlisi orada bizden başka insanların da olacağını onlara anlatın. İnsanlara rahatsızlık vermeden camide neler yapmaması gerektiğini değil, neler yapabileceğini öğretin. Yanınıza mutlaka ses çıkarmayan sade bir oyuncak, su, atıştırmalık ve altına sermek için örtü alın. Siz namaz kılarken çocuğunuza uygun bir yer gösterin ki namaz kılmak istemezse orada vakit geçirsin. İlk kez gittiğiniz bir camide çocuğun caminin bölümlerini keşfetmesine izin verin. Hatta namaz saatinden biraz önce gidip bunu birlikte yapın. Çocuklar camide dolaşırken sizin elinizi bırakıp koşmak, müezzin mahfiline ve minbere çıkmak isteyeceklerdir. Eğer namaz vakti değil ve camide tenha ise buna izin verin. Çocuğunuz kontrollü bir şekilde o bölümleri incelesin. Hatta camide imam yahut müezzin varsa bunları ondan rica edin. Çocukken cübbeli ve sarıklı din vazifelileri hepimizin gözüne kocaman ve ulaşılmaz insanlar olarak görünmez miydi? Çocuğunuz cami vazifelisinin elinden tutsun ve camide kısa bir gezi yapsın. Çocuğunuzu camide güvenlik konusunda uyarmanız gerekecektir. Mikrofon, amfi, kablolar gibi elektronik bölüme yaklaşmaması ve hanımlar mahfilindeki paravanlara tırmanmaması gerektiği, üst kattan aşağıya sarkmaması gerektiği, çocuğumuzun kesinlikle bilmesi ve uyması gereken cami kurallarıdır. Cemaatle namaz kılarken en ön safta çocuğunuzla olmanız sizi zorlayabilir. Bu sebeple en arka safta yahut çocuğunuzun hareket alanının geniş olacağı bir safta namaz kılmayı tercih edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saf düzenini erkekler, orta yaştaki çocuklar, hanımlar ve küçük çocuklar olarak belirleyip namaz kıldırmıştır. Çocuğunuz cemaatle namaza iştirak edebilir ama ondan bütün bir namazı kılmasını beklemeyin. Yaptıklarına odaklanıp takdir edin. Siz namaz kılarken çocuğunuz namaz kılmayacaksa ona tesbihlerle oynayabileceğini, ona göstereceğiniz alanda dolaşabileceğini, namaz kılan insanların dikkatlerini kaçıracak davranışlarda bulunmaması gerektiğini güzel bir dille anlatın. Camide konuşma sesleri yankı yapacağından camiye girişten itibaren kısık sesle konuşun ki çocuğunuz da sizin gibi konuşsun. Teravih namazına gitmişseniz çocuğunuzun siz namaz kılarken rahat etmesi için mevsimine göre açık havada namaz kılınan yerleri tespit edin ve yanınızda oyuncak götürün. En az bir saat süren bir namazda çocuğun sıkılacağını aklınızdan çıkarmayın. Eğer camide namaz kılıyorsanız ve çocuğunuz size de cemaate de rahatsızlık vermeye başladıysa teravih namazını 20 rekata tamamlamadan camiden ayrılıp kalan rekatları münferiden tek başınıza kılın. Biz çocukluyuz, camide bize karışılmasın, çocuklar camide gürültü yapsa da sessiz kalalım gibi aşırı serbest ve denetimden uzak yaklaşımlara karşı temkinli olmakta fayda var. Cami her şeyden önce bir ibadethanedir. Oraya giderken belli bir edep ve erkan gerekir. Çocuğumuz bebeklikten çıkıp 2-3 yaşlarına gelince camiyle tanıştırmak çok sık olmasa da onu camiye götürmek ona duygu olarak pek çok şey kazandıracaktır. Diğer taraftan artık demode olan takıntılardan kurtulup camide aşırı ses, gürültü ya da dikkat çekici işler yapmayan çocukları da sevgi ve şefkatle kucaklayalım. Unutmayalım, onlar bizim neslimizi devam ettirecek ve İslam bayrağını istikbale taşıyacaklardır. Farz olan cuma namazı vakitlerinde parklarda, banklarda, çarşı pazarda umursamadan dolaşan ergen ve genç erkek çocukları gözümüzün önüne getirelim ve cami sevgisinin çocuk yaşta başladığını unutmayalım. Cenab-ı Hak nefsimizi ve neslimizi namaz kılanlardan, cemaatte daim olanlardan eylesin. Amin. Evet değerli dinleyenlerimiz, yazının başında aktardığımız notu bir kez daha paylaşarak bu yazıyı da noktalamış olalım. Bu yazı koronavirüsü gibi salgın hastalık tehlikesinin bulunmadığı bir zamanda yazılmış olduğundan bu tehlikenin geçip camilerin yine herkese açıldığı dönemlere hitap etmektedir. Bu netameli günlerde en güzel ibadet evimizde ve mümkünse cemaatle kıldığımız ve ailemize örnek olduğumuz namazlarımızdır. Gereksiz sokağa çıkarak kimsenin vebaline girmeyelim. Çocuklarımızda bu zor günleri nasıl geçirdiğimize bakarak kendi hayatlarına dersler çıkarsınlar. Rabbimiz bütün insanlığı bu ve benzeri gücümüzü aşan amansız dert ve hastalıklardan gerekli ikaz ve ibretleri almış olarak lütfu keremiyle selamete çıkarsın. Amin. Fatma Çatak imzalı Camide Çocuk Var başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Şemnem Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Allah'ın yeryüzündeki ayeti Sanat Harikası İnsan başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gökyüzünü seyrettiği zaman içi açılan ve büyük bir hayret ve şaşkınlıkla hayranlık yaşayan insanların kaç tanesi nazarını kendisine çevirdiğinde aynı şeyleri hissetmiştir. Yoksa üzerine her gün doğup batmakta olan güneş gibi beden yapısı da onlar için sıradanlaşmış mıdır? Semaları seyreden bir gözün, orada herhangi bir kusur göremeyeceğini bildiren ayeti kerimelerin hitap ettiği insan, üzerinde sayısız yıldız ve gezegenlerle direksiz duran göklerden daha kalabalık ve karmaşık bir alemi ihtiva eden vücut sistemiyle yaşadığının ne kadar farkındadır? Yüce Rabbimizin sonsuz kudret ve azametinin hikmetli tecellileriyle dolu, Esma-i İlahiyenin aynası olan şu alemde, göklerdeki ayetleri okumakta mükellef olan Ademoğlunun bizzat kendisi de Allah'ın yeryüzündeki ayetlerinden değil midir? Hal böyleyken o, kendini bu şekilde seyretme ve tefekkür etme noktasında nerede durmaktadır? Mektebi cihandaki muvakkat ömrünü doldururken, kendindeki sırlara bakmadan geçirdiği her an onun için bir kayıp değil de nedir? Aklı selim sahibi her fert kendisine insafla bakıp tefekkür ederse, şükründen aciz olduğu nice ihsanlarla donatılmış bir hazineye sahip olduğunu anlamakta gecikmez. Sağlık da bunlardan sadece biri. Ancak nedense o, sahip olduğu diğer nimetler gibi sağlığının kıymetini de çoğu kez onu kaybetmeden idrak edemiyor. Nisyanla mağlul olması onu gaflete düşürüp kendi üzerindeki tefekkürüne perde oluyor. Ne zaman bir uzvuyla alakalı bir dertten muzdarip oluyor, işte o zaman o perde kalkıyor, hafıza tazeleniyor ve kişi o azasının varlığından haberdar olup, üzerinde derinleşmeye ve sağlıklı zamanlarında neler yapabildiğini hatırlamaya başlıyor. Eğer ki derdi amansızsa, acısına derin bir hasret de ilave oluyor. Biz devam eden yazı dizimizde sanat harikası insanın oluşumu konusunda emzirme dönemine ait problemleri incelemekteydik. Lakin dünyaya yayılmış olan ve Mart ayında ülkemize de sıçramış bulunan COVID-19 salgını sebebiyle ister istemez gündemimiz de bir anda değişmiş oldu. Bu yüzden iliklerimize kadar acziyetimizi yaşadığımız şu günlerde gerek bu virüste gerekse diğer yabancı mikroorganizmalarla savaşta ön plana çıkan bir yönümüzü daha fazla hatırlayıp üzerinde konuşmaya başladık. Bu konuyu bize ayrılan sayfalar el verdiğince siz kıymetli okuyucularımla paylaşmak isterim. Daha annelerimizin rahmine tutunmaya çalıştığımız günlerde bizimle birlikte oluşup gelişmeye başlayan bir yapı olan bağışıklık sistemi ve fiziki bariyerlerimiz bizi dış dünyada birlikte yaşamak zorunda olduğumuz pek çok yabancı ve zararlı maddeden koruyacak olan savaşçıların ve silahların yer aldığı kalkanımızdır. Anne rahminde steril yani her türlü zarar verici yabancı maddeden korunmuş ve temizlenmiş bir ortamda yaşamamıza rağmen vücudumuzun pek çok yerlerine fiziki, kimyevi ve biyolojik kalkanlar yerleştirilmektedir. bedenimize girecek olan her türlü yabancı maddeyi tanımlayıp işaretleyecek olan bu vazifeliler, işaretli ajanları ortadan kaldıracak olan eritici, yok edici kimyevi maddeler, bunların üretimi ve depolanması için uygun şartlara sahip alanlar, gerektiğinde vazifeli ekibin sahaya sevkiyatı için araçlarla lüzumlu yakıtlar, ayrıca bütün bunların 7/24 denetlenip yönetilmesi için tecrübeli, güçlü bir bilgi işlem merkezi hazırlanmaktadır. Çünkü doğup büyüyeceğimiz ve muvakkat ömrümüzü geçireceğimiz yerde karşılaşacağımız düşman gökyüzündeki yıldızlardan daha çok sayıdadır. Üstelik bazı mikroorganizmalarla birlikte yaşayacağımız için bunlarla iyi geçinmenin yolunu da bulmamız gerekmektedir. Savunmada vazifeli olarak üretilen yok edicilerin kendi hücrelerimizi tek tek tanıyıp dost olarak algılamış olması şarttır. Aksi takdirde bunların kendi vücut hücrelerimize saldırıp onları yok etmesi işten bile değildir. Anne rahminde gelişen zigot, annenin bedeni tarafından yabancı olarak algılanmadan orada güven içinde gelişimini sürdürmektedir. Bu işi ilk defa yapmasına ve hücreler yeni ortaya çıkmasına rağmen hangisi dost, hangisi düşman bilmekte, hepsini tek tek kimlik denetiminden geçirerek ilgili yere konumlandırmakta, savunma sistemine dostu, düşmanı öğretmektedir. Kime karşı hangi tedbiri alması gerektiğini bilerek ona göre yapılanan zigot tam manasıyla her sahada uzman bir bilim adamı gibi davranmaktadır. Steril bir ortamda bir hücrenin bölünüp çoğalmasıyla oluşan aciz bir bebek, gideceği ve bir ömür geçirici yerde düşmanları olduğunu ve onlara karşı tedbir alması gerektiğini nereden öğrenmiştir? Oradaki saldırganlarla ilgili sayısız tecrübe yaşayıp uygulamalarından gerekli dersleri çıkarmış ve sonrasında bunları kendine deneme yanılma yoluyla uygulayarak en mükemmel olanını bulmuş olabilir mi? Ya da tecrübe sahiplerinden bilgi toplayıp hazırlıklarını ona göre yaparak organ ve sistemlerini ilk andan itibaren ona göre mi inşa etmiştir? Bunlardan hangisi mümkün görünmektedir? Tıp fakültesinde talebeyken insan bedeninin mükemmel tasarımına ait hakikatleri okuduk durduk. Sistemlerin ortaya çıkışı, tıkır tıkır işleyişi, herhangi bir aksaklık demek olan hastalıkları ve vücudun bunlarla mücadele yollarını vesaire. Her şey o kadar ince ve kusursuz hesaplanmıştı ki hastalıkların da normal işleyiş gibi kendilerine ait kuralları vardı ve düşmanların bile başıbozuk şekilde vücut sistemine saldırmaları söz konusu değildi. İnsan bedeni başlı başına kalabalık bir alemdi ve hücreler kendi dışındaki alemlerle hem irtibatlı hem de onlar hakkında maluma sahibiydiler. Zira dış dünyadaki zararlıların zaafları önceden bilinmekte ve ilk andan itibaren ona göre bir sistem inşa edilmekteydi. Bunları vücut sisteminin mikroplara karşı aldığı tedbirlerle ve hastalıklarla mücadelesinde zamanı geldiğinde hekimler olarak da müşahede edecektik. Sağlığımız ve hastalığımız, hücrelerimiz ve organlarımız, dostlarımız ve düşmanlarımız hepsi yüce bir kudretin hakimiyeti altındaydı ve hepsinde vahdet mührü vardı. Eğer var edenimiz isteseydi, dışarıdan hiçbir mikroorganizmanın bize saldırmasına gerek kalmadan her an aklımıza, hayalimize gelmeyen hastalıklarla perişan olurduk. İnsan bedeni trilyonlarca hücreye sahiptir. Bunlar bünyemiz tarafından tanımlanmayıp sadece biri düşman olarak algılansaydı ve bağışıklık sistemimiz göz, kulak, burun, kalp, beyin, akciğer, kas vesaire herhangi bir hücre türümüze saldırsaydı veya bunlardan herhangi biri başına buyruk hareket edip söz dinlemeseydi felaketimiz için yeter de artardı bile. Mevlana Hazretleri buyurur: "Ey işlerinde hakkın emrine uymamayı kendine huy edinmiş gafil kişi! Şunu bil ki senin bedeninin zerreleri bile Allah'ın iradesinin memurlarıdır. Şimdi iki yüzlülük ediyorlar da sana uymuş gibi görünüyorlar. Eğer Allah onların sana karşı gelmelerini isterse her biri senin amansız bir düşmanın olur. Allah göze, şu kulumu rahatsız et derse göz ağrısı senden yüz türlü intikam alır. Eğer Allah dişe bir ceza verdirse, görürsün ki diş senin acı acı kulağını bükmeye başlar, seni adeta perişan eder. Tıp kitabını aç da hastalıklar bahsini oku. Oku da beden askerlerinin neler yaptıklarını gör. Madem ki her şeyin canının canı Allah'tır, canının canına düşmanlıkta bulunmak hiç akıl kârı mıdır? Bu bir çeşit delilik değil midir? Yukarıda ifade ettiğimiz ve asırlar öncesinden söylenmiş, gerçeğin ta kendisi olan bu hakikatleri idrak etmek için illa tıp fakültesi okumaya da gerek yok. Trilyonlarca hücremizden bir ders çıkarmak yerine onları kudretiyle kendine boyun eğdiren ve ahenkli bir işbirliğiyle çalıştıran, yokluktan varlık alemine taşıyan sonsuz ilim sahibini görmezden gelerek bunca kusursuz bir tasarımı kör bir tesadüfe veya safsatalarla dolu tabiat ana felsefesine havale eden sözüm ona ilim adamı akademisyenlerin bu iddiaları nasıl bir akıl tutulmasının eseridir. Peki yıllarca tıp tahsili yapan bizler ufuklara ve nefsimize nakledilmiş biricik hakikati idrak edebilmiş miydik? Hakkı bilmedikten sonra okuduğumuz satırlar bizi hangi ufka taşıyacak ve gerek bu imtihan aleminde gerekse herkesi bekleyen en dehşetli günde nereye yakınlaşmamızı sağlayacaktır? Kendi kendimize itirafta bile zorlandığımız bir hakikat var. Zihnimizde depoladığımız bilgileri satırdan sadıra indirmedikçe ufkumuzun bir seviye kazanamayacağı aşikar. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Allah'ın yeryüzündeki ayeti Sanat Harikası İnsan başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de Şemden Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.